Barış Antlaşması genel anlamda bir topluluk niteliği taşıdığı için geriye kalan belirsiz meselelerin çözümlenmesi sırasında fedakarlığımızın dikkate alınması gerekir. Geriye kalan meselelere gelince onlar da umumi heyetleri itibariyle ortaya çıkmış haldedir. Önümüzdeki hafta bunların da çözümleneceğini zannediyorum. Barış'tan ümitli misiniz? Belirsiz meseleler mühim meselelerdir. Mali ve iktisadi meseleler bunların arasındadır. İstanbul'un tahliyesi meselesi, işgal altındaki memleketlerimizin tahliyesi meselesinin de bu hafta içinde tartışılacağını ümit ediyorum. Aslında bu mesele hakkında daha önce almış olduğum teminat, meselenin çözümleneceği kanaatini verdiği için bu meseleye çözülmüş gözüyle bakıyorum. İsmet Paşa bu demecinden sonra Lozan'daki Türk gazetecileriyle biraz daha görüştü ve sonra veda ederek yukarıya kendi dairesine çıktı. İsmet Paşa'nın demecinden sonra iki Türk gazetecisi bir otomobile atladılar ve Venizelos'un kaldığı Royal Oteli'ne gittiler. Artık tamirat meselesi bitmişti. Yunan başdelegesiyle bir dost gibi konuşabilirlerdi. Mösyö Venizelos iki Türk gazetecisini ellerini açarak büyük bir samimiyetle karşıladı. Artık size demeç verebilirim. Tabii haber almışsınızdır. Tamirat meselesi halledildi. Yani Türkiye ile Yunanistan arasında barışın imzalanmasına engel hiçbir mesele kalmadı. İsmet Paşa Hazretleri gerçekten büyük bir barış arzusu, büyük bir iyi niyet gösterdi. Aslında görüştüğüm günden beri İsmet Paşa, üzerimde barışı gerçekten arzu eden, hürmete değer bir büyük asker, katkısız, asil bir diplomat tesiri yaratmıştı. Size de söylüyorum, daima tekrarlayacağım. Yunanistan Anadolu felaketinden sonra siz de biliyorsunuz ki çok elim mali bir vaziyetteydi. Bu şartlar içinde bizim bir tazminat vermediğimizin maddeten imkanı yoktur. Maddi bir imkansızlığı yenmek için müttefiklerin kara ağaç teklifini mecburen iyi niyetimizi göstermek için kabul ettik. Artık Türkiye Yunanistan barışı olmuştur. Bundan sonra kalplerimizi muhabbetle doldurarak iki memleket arasında barış ilkelerinin yeniden kurulmasına çalışmalıyız. Türkiye ile Yunanistan iyi bir dostluk siyasetiyle Balkanlarda önemli bir kuvvet olmaya adaydırlar. Bugünkü uyum, tamirat meselesinin bu çözüm şekli her iki taraf için memnunluk vericidir. Bu neticeden dolayı kırıklık duyulmamalıdır. Tekrar edeyim ki Yunanistan'la Türkiye arasında barışın olduğunu haber verebilirsiniz. Bir daha ilave edeyim. Benim için kötü bir sınırla barış yapmak, iyi bir sınırla savaşa girmeye yeğdir ve onun içindir ki bugünkü çözümden memnunum. Herkesin kafasından şu soru geçebilir. Acaba razı olmasaydık ne olurdu? Daha fazla bir şeyler koparamaz mıydık? Karaağaç istasyonuyla 30-40 kilometrelik bir alan 5-10 gemi 4 milyara değer mi? Mesela Kuleli Burgaz'ı da alamaz mıydık? Bütün bunlara cevap verebilmek için önce birkaç şeyi kesin olarak bilmek gerekir. Yunanistan gerçekten bir tazminat, 4 milyarlık bir tazminat verebilir miydi? Bu parayı verebilecek durumda olduğunu farz etsek dahi kolaylıkla güçlük çıkartmaksızın bir dert açmaksızın öder miydi? Yunanistan Anadolu felaketinden sonra bu parayı kolay kolay verebilecek halde değildi. Veremediği için konferansın en az kendisiyle olan ihtilaflı meseleleri yarıda kalabilirdi ve yine aynı savaş durumu devam ederdi. Nerede kaldı ki meseleyi bu şekilde halletmenin sağladığı en büyük çıkar bu fedakarlık karşısında devletlerin de diğer meselelerde İsmet Paşa yapacakları fedakarlıklardı. Mesela faizlerin senetlerini frankla kabul etmek Yunanistan'ın vermediği tazminatı telafi edebilirdi. Bu uzlaşmalı devletlerin ellerindeki Yunan kozu alındığı için onların kendilerine ait meselelerde, özellikle mali ve iktisadi meselelerde fedakarlık etmeleri artık tabiydi. Türkiye için bu konferansa gitmekten amaç savaş yapmak değil, barış elde etmek olduğuna göre parası olmayan zorla para almaya uğraşmaktansa araya giren paraların kolaylık sağlama yolundaki teminatını senet sayıp bütün ana meseleleri çözüm yollarına bağlamaya çalışmak ve eğer burada kaybedilen bir şey varsa onu da diğer noktalarda telafiye uğraşmak en doğru hareketti. İsmet Paşa'nın da yaptığı buydu. Hatta daha ileri giderek söylenebilir ki İsmet Paşa bu tamirat konusunda fedakarlık ettiği gün bir anda çeşitli davaları birden çözümlemeyi hedefledi. Lozan Konferansı'nda belki en isabetli siyasi hareketini yapmış ve konferansı barışı asıl o gün o hareketiyle kazanmış oldu. Lozan Konferansı ayrı ayrı ve parça parça değil bir topluluk olarak düşünülünce başka türlü hüküm vermek mümkün olamaz. Bir delegenin görüşmeye başladığı zaman istediği 10 şeyden kaçını ve hangilerini feda edeceği yalnız kendisi bilir. Başarı birini feda ettiği zaman ikiyi koparabilmesindendir. O gün tamirat meselesi çözümlenerek sonraki meselelerin hemen hepsine çözüm yolu açılmış oluyordu. Konferansın omuzlarından Venizelos'un ağırlığı kalkıyordu. Genel kanaat oydu ki konferansın bu tamirat derdini açtıktan sonra yakında barışın kavuşmasına artık hiçbir engel olamazdı. İsmet Paşa'nın Gazi Mustafa Kemal'e çektiği telgrafta dediği gibi tamirat anlaşması öncesinde konferansın konusunu teşkil eden meselelerin %95'i halledilmişti. Konferansın ilk safhası özellikle 4 meseleden dolayı kesintiye uğramıştı. 1. İktisadi meselelerin sonraya bırakılması. 2. Türk-Yunan tamirat meselesi. 3. Türkiye'deki yabancıların dokunulmazlığı ile ilgili beyanname. 4. Duyuni umumiye senetleri. Fakat müttefiklerin 11 Ocak'ta tarihli projelerine göre Türkiye hükümetinin barışı kabul etmeden önce 1. ve 2. derece önemi olan diğer birçok noktalar hakkında da devletlerle anlaşması gerekmekteydi. Mesela Osmanlı İmparatorluğu topraklarındaki hazine-i hassa emlaki, İstanbul hükümeti tarafından yapılan mali sözleşmelerin onaylanması, sağlık işlerine ait maddeler, yabancıların tabi olacakları idare usulü, ticaret sözleşmesi buna dahildi. 8 Mart tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti müttefiklerin 31 Ocak tarihli antlaşma projesine karşılık tekliflerini bildirdiği zaman antlaşmanın üzerlerinde anlaşılmış ve anlaşılmamış mesele ve maddelerin genel manzarası şuydu. Türk Karşı Projesi 28 siyasi maddenin 14'üne, 25 mali maddenin 23'üne, 2 ekle 1. ekin açıklama notası bunların içindeydi. Sağlık işlerine ait 5 maddenin 3'üne, 9 genel maddenin 7'sine ilişkin değişiklikler ve karşılık teklifler, 7'sine ilişkin değişiklikler ve karşılık teklifler ileri sürülüyordu. İktisadi bölümün 45 maddesi olduğu gibi antlaşmanın yapılmasından sonra görüşülmek üzere ileriye bırakılıyordu. Demek asıl antlaşmanın 160 maddesinden 92'si yeniden görüşülmeye ihtiyaç gösteriyor, diğer taraftan ayrıca 3 madde teklif ediliyordu. Boğazlar ve Trakya sınırları sözleşmeleri bu antlaşmaya ilave edilen önemli bir madde dışında karşı projemizde olduğu gibi bırakılmıştı. Nihayet ticari sözleşmenin 20 maddesinden 17'si ve yabancılara ait sözleşmenin 26 maddesinden 20'si için değiştirilmiş şekiller gösteriliyordu. Müttefiklerin 5 fıkrasından 3'ü de yine değişiklik göstermekteydi. Müttefikler arazi meselelerinde esaslı değişiklikler gerektirecek teklifler yapılmamak koşuluyla bütün bu karşılık Türk teklifleri hakkında görüşmeye girişimi kabul etmişlerdi. İktisadi meseleler arasında en fazla tartışmaya sebep olan bir maddenin müttefikler tebaası ya da adları itibariyle Osmanlı şirketleri tarafından savaştan önce Türkiye'de alınmış olan ayrıcalıklara karşı yapılacak muamelenin önce Türkiye hükümetiyle ayrıcalık sahipleri arasında doğrudan doğruya görüşülmesine de razı olmuşlardı. Bu sırada antlaşmanın bütün iktisadi bölümü yeniden gözden geçirilecekti. Böylece 2. Lozan Konferansı 23 Nisan 1923'te toplandığı zaman Yeşil Masa'nın üzeri görüşme konusu olarak bu meselelerle doluydu. Şimdi 1,5 ay çalışmadan sonra şu sonuçlar karşısında bulunuyordu. Antlaşmanın siyasi bölümünden Türk karşılık tekliflerine ait 14 maddenin 9'u üzerinde bütünüyle anlaşılmıştı. Geriye kalan maddelerden Meriç'in Talbek hattı meselesi, Merkep Adaları ve Meis Adası meseleleri ayrı bir sınıf teşkil ediyorlardı. Bunların kesin olarak çözümlenmeleri, iki tarafın onayıyla antlaşmanın geri kalan kısımlarının çözümlenmesine bırakılmıştı. Suriye ile Irak sınırlarına ait olan 3. madde ve Türkiye'nin İskenderun ve Antakya üzerindeki haklarıyla Fas ve Trablusgarp tebaalarının Türkiye'deki durumuna ait olan 16. ve 17. maddeleri görüşülmüş, kesin şekillerini almak üzereydiler. Bu meseleler gösterdikleri teknik bazı güçlüklerle beraber çözümlenmeyecek gibi değillerdi. Antlaşmada mali maddeler 3 kısma ayrılıyordu. 1. Osmanlı borçları. 2. Tamirat. 3. Çeşitli maddeler. 1. Savaştan önceki Osmanlı borçlarının yıllık toplam üzerinden değil, fakat itibari sermayeleri üzerinden paylaştırılması hakkında Şubat ayı içinde verilen karar, bu birinci bölüm bir kere daha gözden geçirilmeyi gerektirmişti. Bu uzun çalışma başarıyla sonuçlanmış sayılabilirdi. Bu konuda İsmet Paşa'nın 4 Şubat tarihli mektubunda ileri sürdüğü tekliflerin başlıcalarını müttefikler kabul etmişlerse de Osmanlı Devleti'nin çıkardığı kağıt paraların tedavülden çökülmesine, Türkiye'den ayrılan toprakların da katılmaları konusuyla borçların faizlerini Fransız frangı ile ödeme teklifini henüz kabul etmemişlerdi. Osmanlı borçlarını Fransız frangı ile ödemek basit bir ifadeyle bu borçların Türkiye sırtını yüklemek istenen ağırlığın 5'te 4'ünden devlet kurtarmak demekti. Bu yüzden faizlerin hangi parayla ödeneceği meselesi koca bir soru işareti halinde konferansın tepesinde asılı durmaktaydı. Bu meseleler dışında Yunan heyetinin Selanik Demiryolu bağlantı hattının 2 kilometre teminatı parasını Osmanlı borçları cetveline sokmak istediğini doğurduğu meselelerle 12 adanın Osmanlı borçlarından alacağı hissenin anlaşılabilmesi için adaların 1912 tarihinde mi yoksa Lozan Antlaşması'yla mı İtalya'ya bırakılmış sayılacağının tayini henüz kararlaştırılmamıştı. Tamirat konusu çözümlenmemişti. Çeşitli maddelere gelince görüşülmesi gereken iki mesele Türkiye'den ayrılan topraklardaki hazine-i hassa emlakıyla İstanbul hükümeti tarafından yapılan mali antlaşma meseleleri uzmanlar tarafından görüşülüyor, görüşülmelerin gidişine göre bir uzlaşmaya varılacağı ümit ediliyordu. Konferansın olumlu sonuçlarından biri de iktisadi meseleleri görüşen uzmanlar arasında antlaşmanın iktisadi bölümüne dair yapılan anlaşmaydı. Türk Karşı Projesi, Müttefikler Projesi'nde yazılı maddelerin bazen ayrıntılarına, bazen esaslarına itiraz etmekteydi. Şimdi çeşitli maddelere ait 1-2 muhalefet şerhiyle ayrıcalıklardan söz eden bölüm ayrı tutuluyorsa, 72 nolu'dan 170 nolu'ya olan maddeler üzerinde uyuşulmuştu. Uzmanlar antlaşmanın Türkiye'deki yabancılara ilişkin 2. bölümü üzerinde de anlaşmışlardı. Ticaret sözleşmesinin bazı maddeleri incelenmişti. Bu meseleye ait yazılmakta olan rapor, komitede anlaşmazlık doğurabilecek nitelikte değildi. İktisadi meseleler konusunda yalnız asıl antlaşmanın 94-100. Maddeleri kalıyordu ki, bunların kesin olarak çözümlenmesi, Ankara'da Türk hükümetiyle ayrıcalık sahipleri arasında yapılmakta olan görüşmelere bağlı duruyordu. Ancak konferanstaki yabancı heyetler bile ayrıcalıklar meselesinin barışı geciktireceği düşüncesinde değillerdi. Antlaşmanın geri kalan maddelerine gelince, Sağlık İşleri bölümünde 129-133. maddelerle Gelibolu'daki mezarlık sahası ziyaretçilerin göreceği işlemlere ait olan 144. maddenin ekinde karşılıklı izinlerle tamamen anlaşılmıştı. Antlaşmanın bu bölümündeki diğer maddeler Boğazların ve İstanbul'un uzun süre işgalinin tasfiyesi konusunda pratik bazı zorluklar doğuruyordu. Mesela müttefiklerin adli kararlarından dolayı teminat esasını koyan 152 ve 153. maddelerle deniz ganimetleri mahkemelerinin kararlarına ve mütarekeden sonra tüccar gemilerinin zaptına dair hükümlere ait 157. madde bu cinstendi. Fakat uzmanlar komisyonunda bu konuda bir anlaşmaya doğru yüründüğü fark ediliyordu. 154 ve 155. maddelerin yalnız yazılı şekilleri kalmıştı. Bazı devletlerin antlaşmadaki mali ve iktisadi maddeleri kabul edebilmelerine dair olan 159. maddenin de çözüme kavuşturulması umuluyordu. Türk Karşı Projesi'nin Bulgaristan ve Türkiye arazisindeki iki nokta arasındaki transit işlemlerine dair Trakya Sınırı Sözleşmesi'ne koyduğu yeni madde üzerinde de uyuşulmuştu. Genel Af Beyannamesi'nin 3-4 noktasında anlaşılamıyordu. Bunlarla meşgul olmak üzere özel bir komite kurulmuştu. Bu komite 1-2 toplantıda çalışmalarını sona erdirecekti. Hukuk müşavirlerinin çoğu zamanı Türkiye'deki müttefikler tebaasının ve müttefikler memleketlerindeki Türk tebaasının ikamet, ticaret, adliye meselelerinde durumlarını tayin edecek sözleşmenin görüşmeleriyle geçiyordu. Bu sözleşmede yazılı her maddeye karşılıklılık esasını sağlayacak bir şekil bulmak gereğinden dolayı bu görüşmeler uzun ve güç oluyordu. Fakat hukuk müşavirlerinin çalışmaları tam bir anlaşmayla biterek sözleşme projesi 1. komiteye verilmek üzereydi. Türkiye'deki müttefikler okullarıyla dini kurumlara ve diğerlerine ait olan iki madde üzerinde Türkiye'nin egemenlik haklarına ilişkin olmaları yönünden çetin tartışmalar olmuştu. Neticede mesele Türkiye'nin başdelegesinin 3 müttefik heyet başkanlarına bir mektup vermesi şekliyle tamamen çözümlenmiş bulunuyordu. Şubat ayında barışın yapılmasına başlıca engellerden birini teşkil eden Türkiye'de yabancıların tabi olacağı adli usul hakkındaki beyanname, 1. komite uzun ve şiddetli görüşmelere sebep olmuştu. Müttefikler 4 Şubat'ta kendilerinin teklif ettikleri Montanya formülünü şimdi yine kendilerini kabul ettirmek istemiyorlar, yeni şartlar teklif ediyorlardı. Bu ilavelerle barıştan itibaren 5 sene süreyle yabancılar tebaasını yeni bir çeşit himaye sistemi içine almak istiyorlardı. Konferansın geriye kalan en zorlu bir noktası bu noktaydı. Müttefikler görüşme dışına bırakılan, daha doğrusu özel görüşme sahasına alınan 2-3 noktanın çözümlenmesine kadar adli usul beyannamesinin görüşülmesini, konferansı yeni bir kesintiye uğratmaması için geciktiriyorlardı. Demek antlaşma maddeleri üzerinde yapılacak dikkatli bir incelemenin de göstereceği gibi her iki tarafın delegeleriyle siyaset, askerlik, maliye, iktisat ve hukuk danışmanları arasında geçen görüşmeler güçlüklerin büyük bir kısmını halletmişti. Üstesinden gelinen zorlukların büyüklüğünü kavrayabilmek için mücadelenin birbirine tam zıt iki düşünüş ve görüş tarzı arasında bir taraftan yüzyıllardan beri Osmanlı İmparatorluğunu mutlaka parçalamaya azmetmiş ve İmparatorluğu kısmen zapt ederek kısmen sömürge haline getirmiş büyük devletler ve diğer taraftan Mondros Antlaşması'nı yırtarak, silah sırlan ve Mondros arkasından Sevr Antlaşması'nı da parçalayarak kendi egemenliğinden başka bir şey tanımayan yeni Türkiye arasında geçtiğini hatırlamak yeterlidir. Görüşme o derece çetindi ki İngiliz başdelegesi meselelerin niçin geciktiğini, niçin bir an önce barışın elde edilmediğini soran Londra'ya nihayet resmi bir muhtıra ile şu açıklamayı yapmak zorunda kaldı. Uğranılan zorlukları tamamen anlayabilmek için 1918 mütakere senesinden beri gelişen olayların tarihini tekrar etmek gerekir. Bir fikir edinebilmek için müttefiklerin bugün Lozan'da yeni kurulmuş fakat milli hakimiyetiyle şeref ve haysiyet bahsinde gayet hassas, Yunanistan'la giriştiği son muharebeden galip çıkmış, dolayısıyla müttefiklerin 1918'deki galibiyetini unutmaya eğilimli, yapılan bütün görüşmelerle diğer devletlerle tam bir eşitlik çerçevesinde katılan bir heyetle görüşmekte olduklarını söylemek gerekir. Uyuşmanın bu antlaşma metninin her maddesi hakkında sabırlı görüşmeler neticesinde elde edilmesi lazımdır. Her iki tarafta barış istiyor fakat herkesin arzu ettiği gayeyi zorla temin etmek söz konusu değildir. İsmet Paşa'nın Ankara'ya yazdığı gibi antlaşmayı teşkil eden meselelerin %95'i çözümlenmemişti ve yeni Türkiye adına müttefiklerle görüştüğü zaman devleti nasıl temsil ettiğini ve yarattığı etkilerin niteliği ise İngiliz delegeler heyetinin bu resmi izah raporundan alınan cümleler tam bir aydınlık içinde göstermekteydi. Gerçekten Lozan Konferansı'nın çetin görüşme havasını, müttefikler heyetlerinin o konferansta ne gibi durumlara düşmüş olduklarını bu cümlelerin çizdiği hayret verici tablodan daha kudretli ifade etmek mümkün değildi. Zorluğun derecesini kavrayabilmek için mutlaka o havayı solumuş olmak ve bunun içinde konferansın içinde bulunmak, görüşmelerin özel ikliminde yaşamak lazımdı. Diğer binlerce kilometre uzaklıktaki Ankara Büyük Millet Meclisi hükümeti, müttefikler heyetlerinin temsil ettikleri diğerleri, Roma, Paris, hatta Londra hükümetleri bile anlaşılıyor ve görülüyordu ki, bulundukları merkezlerde görüşmeleri yalnız tutanaklar, şifreli raporlar üzerinden takip etmekte Lozan Konferansı'nın nasıl geçmekte olduğu hakkında yine tam, açık bir fikre sahip değillerdi. İngiliz Başdelegesi Sir Horace Rumbold'un raporu bu gerçeğin resmen ifadesiydi. Meselelerin çözümüne doğru. tamirat anlaşması üzerinden daha 48 saat geçmeden Lozan Konferansı aynı meseleden birini, İtalyanların Castellorizo adını koydukları Meis Adası meselesiyle 12 adet düşecek Osmanlı borçları hissesinin hangi tarihten başlayacağı hakkında anlaşmazlığı çözdü. Mösyö Montaigne, son iki hafta içerisinde İsmet Paşa'yı arka arkaya ziyaret ederek ve her vesileden yararlanarak Türkiye ile İtalya arasında asılı kalan bu iki meselenin de bir an önce çözümlenmesini rica edip duruyordu. Nihayet bir özel görüşmede Meis Adası ile 12 adanın Osmanlı borçları hissesinin hangi tarihten başlayacağı meseleleri etraflıca konuşuldu. Mösyö Montaigne, Meis Adası'nın nihayet bir taş parçasından ibaret olduğunu, Mussolini kabilesi için bir şeref ve haysiyet kayası teşkil ettiği için bu derece ısrar ettiklerini söylüyordu. İtalyan baş delegesinin yana yakıla anlattığı duruma göre genel savaştan sonra bir an olmuştu ki devletler İtalya'yı yalnız fedakarlık eden küçük bir memleket gibi kabul etmeye koyulmuşlardı. İtalya devletlere inanarak savaşa girmiş fakat hiç tatmin olunmamıştı. İtalya vermiş, vermiş, boyuna fedakarlık etmişti. Bunun üzerinedir ki günün birinde Mussolini İtalya'nın başına geçmiş ve artık yeter demişti. İçeride karışıklık yeter, dışarıda fedakarlık yeter. Montaigne'ye göre Mussolini bu siyasete sadık kalmıştı. Fakat bu politikanın her tarafta henüz birçok düşmanları vardı. Onun için bu taş parçası, bu önemsiz Castellorizo adası Türkiye için hiçbir şey değilken İtalya için bir hükümet haysiyetinin büyük bir sembolü haline alıyordu. Mösyö Montaigne'ye göre İtalya bu adadan vazgeçemezdi. Çünkü bu fedakarlık Mussolini'yi ve kabinesini gülünç duruma düşürebilirdi. Mösyö Montaigne'nin bu açıklamaları, ricaları, ısrarları karşısında İsmet Paşa, bu açıklamanın yol açtığı kanaatten çok kendi görüşme planının etkisiyle sonunda şu çözüm yolunu teklif etti. Meis Adası üzerinde ısrar etmekten en büyük fedakarlık olmak üzere ve ancak şu iki şartta vazgeçebiliriz. İtalyanlar bu adanın hiçbir şekilde aleyhimize kullanılmayacağına dair askeri teminat verirler. İtalyanlar 12 adanın Osmanlı borçları hissesinin 1912 yılından itibaren paylaştırılmasını kabul ederler. Mösyö Montaigne, yine birçok demeçle itiraz etmek istemiş fakat İsmet Paşa bu sefer artık hiçbir görüşme kabul etmeyeceğini hissettirmişti. Mösyö Montaigne nihayet Meis Adası'nı alabilmek için İsmet Paşa'nın iki şartını kabulden başka bir çözüm yolu olmayacağına kanaat getirerek Türk teklifini kabul etmişti. Böylece iki mesele aynı zamanda yine Meis Adası hem 12 adanın Osmanlı borçları hissesinin hangi tarihten itibaren paylaştırılacağı meselesi halledilmekteydi. Bu anlaşmayla Yunanistan'dan sonra İtalya ile de aramız artık ihtilaflı ve barışa engel olabilecek mesele kalmıyor ve belli başlı meselelerden ikisi daha ortadan kalkarak yol temizlenmiş, geriye kalan daha çetin anlaşmazlıklar öncesinde İtalya kazanılmış oluyordu. Anlaşmanın ilk etkisiyle İtalyanların söylediği şu oldu: Türkler göreceklerdir ki bundan böyle Mösyö Montaigne kendilerinin menfaatlerini daha hararetle savunacak, Türkiye'nin avukatı olacaktır. Mösyö Montaigne'nin ileriki oturumlarda görülecek hiç olmazsa tarafsız tavırlarını beklerken şimdilik şu durum muhakkaktır ki Yunanistan'dan sonra İtalya'da artık masa başında ellerinde kalem yalnız barışı imza etmeyi bekliyorlardı. Önce tamirat, arkasından Meis Adası, Meis Adası ile beraber 12 adanın Osmanlı borçları hissesi halledilince İsmet Paşa müttefikler baş delegelerine başvurarak Lozan'da sonu gelmeyen görüşmelerle vakit geçirilmeyeceğini, anlaşma maddelerinden büyük kısmının incelenip değiştirildiğini, geriye kalan asılı meselelerin de hızla çözümlenmesini istedi. Türk baş delegesinin bu teşebbüsünü müttefikler onayladılar. Arka arkaya özel toplantılar yaparak geriye kalan ana meselelerin de gizli konferanslarda görüşülmesini, çözüme kavuşturulmasını kararlaştırdılar. İsmet Paşa'nın tamirat meselesinden sonra geriye kalan meselelerin de pek yakında görüşüleceğini zannediyorum şeklindeki tahmini isabetliydi. Geriye kalan meselelerin özel toplantılarda çözüme kavuşturulmasına karar verilmesi ümit verici belirtilerdendi. Çünkü açık toplantılarda istenilen sonucu ve faydayı elde etmek daha zor bir hale gelmişti. Toplantılarda delegelerin hareketlerine, sözlerine birçok endişeler karışıyordu. Müttefikler delegeleri bu açık oturumlarda bütün dünya önünde Türkiye'ye karşı fedakarlık yaptıkları hissini vermemek, aralarında birlik varmış gibi davranmak görüşüyle hareket etmekteydiler. Bu sebeplerle mesela Montaigne formülü gibi özellikle İngiliz heyetinin bir haysiyet meselesi haline koyduğu ve böyle düşündüğünü sezdirip Sarp meseleleri özel yani gizli konferanslarla çözümlenmeye çalışmak herhalde daha elverişliydi. Bu takdirde gösteriş nutuklarına lüzum kalmadan görüşme çabuk biter, ne olacaksa bir an önce olurdu. Bir ay açık toplantılarda görüştükten sonra konferansın birdenbire resmi oturumlar yerine özel görüşmeler şeklinde dönüşmesi bu düşüncelerden ileri geldi. Özel görüşmeler kararı konferansta yine iyimser rüzgarlar estirmeye başladı. İşler buraya geldikten sonra özel konuşmaların sonuçsuz kalabileceğine ihtimal verenler genellikle çok değildi. Özel konferanslar geri kalan 4 ana meseleyi 1. Adli usul Montaigne formülü, 2. Osmanlı borçlarının faizi senetler, 3. Yabancı şirketler ayrıcalıklar, 4. İşgal altındaki Türk topraklarının boşaltılması İstanbul ve Boğazlar işlerini görüşürken uzmanlar da komitenin esas işlerini çözümleyecek ve kendilerine havale edilen maddelerin yazılmış şekillerini tespit edeceklerdi. Böylece ortaya antlaşmanın her taraftan sarf edilen gayretle kısa zamanda hazırlanması imkanı çıkmaktaydı. 2-3 meselenin her haftada birbiri ardına çözümlenmesi böyle iyi bir hava yaratınca konferans genel sekreteri o temkinli Mösyö Masikli bile bir akşam smokinini giymiş upuzun boyuyla holde gezinip dururken galiba barış oluyor sorusuna öyle görünüyor esası birkaç mesele kaldı. Onlar da birkaç haftada çözüme kavuşur cevabını vermekten ve biraz durduktan sonra barışın yakında imzalanacağı kanaati bana da geldi. Delili imza töreni için yer seçimine bile başladım diye ilave etmekten çekinmedi. Bu arada Milli Komite toplanarak müttefiklerin Türkiye'den istediği tazminat ve Türkiye'nin Yunanlılardan istediği tamirat meselelerine ait olan 57 ve 58. maddeleri resmi olarak çözüme kavuşturdu. Oturum açılınca General Pilli, 3 Şubat'ta yapılan özel görüşme sırasında bir prensibin kararlaştırıldığını söyleyerek bu prensibe Türkiye'ce teklif edilen karşılık metni okudu ve şöyle dedi. Türkiye'nin teklifindeki çözüm önerisinin Fransa adına kabul edildiğini beyan ederim. Önceki gün özel toplantıda Türkiye Yunanistan'a karşı olan tamirat isteğinden vazgeçmekte insani hislerini gösterdi. Müttefikler de tazminat isteğinden vazgeçiyorlar. Tebaamızın muharebede uğradığı zararları yekünüyle antlaşmaya uygun olarak bize geçen meblağ arasındaki fark büyük olmakla beraber barışın gerçekleştirilmesi hususundaki iyi niyetimizi göstermek için bunu kabul etmiş bulunuyoruz. Maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen meselenin ayrıca bölümüne geçilmesini uygun görüyorum. Bu müttefikler sermayesiyle kurulan Osmanlı şirketlerinin zararlarının tazmini meselesidir. Gerçi mesele henüz Ankara'da görüşme safhasındadır. Fakat bir defa Türkiye'ti tarafından tazmin maddesinin onaylanmasını isterim. Yalnız şunu ilave edeceğim ki, Yunan ordusu ve hükümetinin işgal hareketleri zamanında bu şirketlerin uğradıkları zararlar tabiatıyla Yunan hükümetine ait olacaktır. İsmet Paşa, maddenin tarafınızdan şimdi onaylanmasını memnunluk verici buluyorum. Aslında bu mesele önceki konferansta ve Türkiye'nin fedakarlığıyla çözümlenmişti. Bugün yalnızca onaylanıyor. Türkiye barışa varmak için pek çok zararları göze aldı. Şirketlerin tazminatı meselesine gelince bu hususta ne bugün için ne gelecek için hiçbir taahhüte girmem. Aslında Osmanlı şirketlerinin uğradıkları zararlar tamirat meselesiyle ilgili değildir. General Pilli, bildiğiniz gibi siyasi görüşmelerde taraflar ilk önce en yüksek isteklere kalkar ve o istek noktasından iki tarafta bir takım tavizlerle birbirlerine yaklaşırlar. Yani Türkiye'de bizler de bu yolda hareket ederek uzlaştık. İsmet Paşa Hazretleri'nin şirketler işinin bu meseleyle ilgili olmadığı hususundaki sözler doğrudur. Yani o mesele bu bölüme girmez. Fakat ortada müttefiklerin sermayeleriyle kurulmuş şirketlerin zararı vardır. Yunan ordusunun verdiği zararları Yunanistan tazmin edecektir. Tahminim Türkiye'nin de savaş sonucu verdiği zararları tazminden kaçınmadığıdır. İsmet Paşa, Yunan ordusunun verdiği zararların size ait olan kısmını tayin ediniz. Bize gelince müttefikler ordusunun zarar ve ziyanı karşılıklı tavizlerle çözümlenmişti. Halbuki şimdi Osmanlı şirketlerinin zararlarının tazminini istiyorsunuz. Bunu akıl erdiremedim. General Pilli, bahsettiğiniz Osmanlı şirketleri müttefikler sermayeleriyle kurulmuştur. Bunların Osmanlılığı yalnız bir isimden ibarettir. Bu şirketlerin doğrudan doğruya Türkiye hükümetiyle görüşmeleri esasını kabul ettik. Eğer hükümetlerimiz anlaşırlarsa zaten mesele kalmaz. Ben şimdilik anlaşmazlık olmasın diye belirtiyorum. Bu şirketlerin sermayeleri bakımından Türk sermayesi olarak 10 para yoktur. Onların sermayelerine ait haklarından vazgeçemeyiz. Gerçi müttefikler tebaasının zarar ve ziyanı karşılıklı halledildi. Fakat şirketlerin sermayesi bu araya girmiş değildir. Biz onları tazmin yekununa dahil etmedik. Yoksa daha çok tazminat isterdik. Yanlış anlaşılmasın diye meseleyi vurguluyorum. İsmet Paşa, ben de yanlış anlaşılmaması için diyorum ki bu şirketlere karşı ne bugün için ne yarın için zarar ve ziyan tazminini taahhüt edemem. Onlar Osmanlı şirketleridir. Ankara'da hükümetimle görüşüyorlar. Şirketlerin yabancı olduklarını farz edersek, müttefiklerin zarar ve ziyanı halledilmiş olduğu için şirketler bir şey isteyemez. Eğer şirketleri Osmanlı olarak kabul ediyorsak, o zaman kendilerini Türkler gibi bize bırakınız. General Pilli, şirketleri tamamıyla yabancı sayacak olsaydık istediğimiz tazminatın yekünü çok kabarırdı. Bununla beraber Osmanlı şirketlerinin zararını karşılamak için mutlaka para şart değildir. Mesele ayrıcalık sürelerini uzatmak yahut şartnamenin hükümlerini vergiden affetmek gibi tavizlerle genişletmekle de zarar tazmin edilebilir. Şirketlerin tekrar hayat olarak faaliyete geçmeleri Türkiye'nin çıkarları gereğidir. Çıkarlarınız ortak olduğu için aranızda konuşmanızı kabul ettik. Bizim vaziyetimiz ve maksadımız yalnız Osmanlı şirketlerindeki sermaye sahiplerinin menfaatlerini korumaktır. İsmet Paşa, şirketler meselesini burada konuşamam. Yine tekrar ediyorum, bu şirketlerin isteyecekleri tazminat için ne şimdi ne gelecekte hiçbir taahhüte giremem. General Pilli, istediğimiz tazminat verilmesinin taahhüdü değildir. Dediğim gibi, o şirketler ayrıcalıkların yeni iktisadi şartlara göre düzeltilmesi de aynı neticeyi verir. İsmet Paşa, biz burada tamirat meselesini konuşuyoruz. Bu bahis kapanmıştır. Şirketlere tazminat meselesi bu bahse giremez. Onlar hakkında taahhütte kabul edemem. Şirketler Ankara'ya zannedersem tazminat istemeye gitmiş değillerdir. General Pilli, tazminat tabiri esasen doğru değildir. İstedikleri bir tavizdir. Sözleşmelerin düzeltilmesi bizce daha uygun olabilir. İsmet Paşa, şirket temsilcilerinin Ankara'ya gitmeleri Osmanlı şirketleri oldukları içindir. Türkiye hükümetiyle uzlaşamazlarsa mesele buraya gelir diyorsunuz. Uzlaşamayarak gelirlerse siz de meseleyi o zaman görüşmeye açabilirsiniz. General Pelli, şirketlerin zararları dikkate alınmadan bu mesele nasıl halledilir? Sir Rumbled, bir örnek vereyim. Mesela telefon şirketi. Savaş zamanında kötü idare edildiği için zarar etmiştir. Hasan Bey, kötü idare kârı azaltır, mutlaka zarara sokmaz. İsmet Paşa, Sir Rumbled ve General Pelli arasındaki tartışma böylece sürüp gider. Sonunda General Pelli dedi ki, herkes görüşünü söyledi. Ankara'da çözülemediği takdirde meseleye tekrar dönmek üzere maddenin daha sonraya bırakılmasını istiyorum. 58. madde Yunan tazminatı. Bundan sonra 58. maddeye geçildi. General Pelli söz aldı. Delege heyetleri başkanlarının cumartesi günkü özel toplantısında bu mesele hakkında bazı esaslar kabul edildi. Bu esasları aşağıda söylüyorum. Bu esaslar dahilinde metin hazırlanması için maddi uzmanlara havale edelim. Yunan hükümeti tazminat ödemesini esas itibariyle kabul eder. Türkiye tazminat almaktan pratikte vazgeçer. Müttefiklere ait sermayeye sahip Osmanlı şirketlerinin Yunan ordu ve hükümeti tarafından uğradığı zarar Yunanlılar tarafından tazmin edilir. Türk ve Yunan hükümetleri 1918 Kasım'ından itibaren birbirlerinden zapt ettikleri vapurları karşılıklı iade ederler. Karaağaç bölgesinde sınır düzenlemesi yapılacaktır. General Pelli'den sonra Mösyö Zelo söz aldı. Müttefiklere ait sermayeli şirketlerin zararlarının karşılanması daha önceden kararlaştırılmıştır. Bu Yunan hükümetiyle müttefikler arasında bir meseledir. Buna Türkiye'nin karıştırılmamasını rica ederim. Mösyö Venizelos'un bu sözleri üzerine İsmet Paşa, Yunan ordusundan alacaklı olan bazı Türk tebaasının haklarını ileri sürdü. Venizelos bu sözden Yunan ordusunun savaş vergisi olarak belge karşılığı el koyduğu mal veya paranın söz konusu olduğu anlamını çıkardı. Telaş gösterdi, bunları kabul edemeyeceğini söyledi. Barış arzusuyla Türkiye'ye fazla tavizlerde bulundum, dedi. General Pelli, savaş vergileri biçiminde alınan eşya bedellerinden müttefiklerden de vazgeçtiklerine göre son tamirat anlaşmasıyla Türklerin de vazgeçmiş olmalarının tabii bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine İsmet Paşa, düzgün bir sözleşme ile Yunanistan hükümetine mal verdikleri için alacaklı olanlar ne olacak diye sordu. Mösyö Venizelos bu soruya red mahiyetinde cevap vermedi ve neticede esasların değişmemesi şartıyla uzmanların bu maddeyi tespit etmelerine karar verildi. Karaağaç sınırının düzenlenmesi. Daha sonra General Pelli, Karaağaç bölgesindeki sınır düzenlemelerinden söz etti. Yugoslavya delegesi Jovanović, barışın yapılmasına engel olmamak için önceki günkü muhalefet şerhinde ısrar etmiyorum. Yalnız sözlerimin tutanakta kalmasını rica ederim, dedi. Müttefikler delegeleri Yugoslav delegelerine teşekkür ettiler. Sir Rumbled bir beyanname okudu. Bu beyannamede sınırların düzenlenmesinden sonra Rumeli demiryollarının Yunanistan'da kalan kısımlarda yapılacak nakliyata ait metnin yazılması sırasında Bulgar delegelerinin hazır bulunması lazım geldiğini söyledi. Daha sonra 59, 60, 61, 62, 63, 64'üncüye kadar Türkiye heyeti tarafından silinen maddelerin kaldırılması kabul edildi. Bu maddeler aslında müttefiklerin istedikleri 15 milyon altın liralık tazminatın nasıl ödeneceğine dairdi. Hiçbir antlaşmada artık yeri kalmamıştı. Müttefikler 57. maddede Türk karşılık teklifini kabul ettikleri için bu maddede değiştirildi. Ondan sonra 67, 69, 70. maddelerde değiştirilmek üzere uzmanlara gönderildi. 67. madde Almanya, Avusturya, Macaristan'la Türkiye arasındaki savaş alacak vereceklilerinin mahpusuna dahildi. 68. madde esasen tarafımızdan kabul edilmişti. 69. madde 1. tertip Türk kağıt paralarına kaldırmasını istediğimiz 70. maddede 1 Kasım 1922'den önce eski Osmanlı hükümeti ve Diyani Umumi Meclisi ile antlaşmaya taraf devletler tebaası arasındaki sözleşmelerin kabul edilmesine dairdi. Bu maddelerde uzmanlara havale edildikten sonra toplantıya son verildi. Adli usul beyannamesi. Artık konferans istenildiği gibi hızlanmışa benziyordu. Tamirat antlaşmasından sonra yapılan özel bir toplantıda İtalyanlar Meis Adası ve 12 adanın Osmanlı borçları istesinin hangi tarihten itibaren başlayacağı meseleleri üzerinde uzlaştıktan sonra 1. komitede toplanmış, müttefiklerin bizden istediği tamiratla bizim Yunanlılardan istediğimiz tazminat meselelerini uzlaşılan şekilleriyle resmi olarak çözümlemişti. Şimdi askıda kalan diğer 4 ana mesele yine Oşi Şatosu'nda fakat konferansın gizli toplantılarında görüşülecekti. Özel toplantıların birincisi 29 Mayıs'ta saat 11'de yapıldı. Saat 10 bıçağı doğru İsmet Paşa, yanında Münir Bey, Tahir Bey olduğu halde dairesinden indi. Otomobiline binerek Oşi'ye gitti. Herkes de bir merak, Türkler Montanya formülünden vazgeçecekler mi? İngilizler yaptıkları teklifte ısrar edecekler mi? Oşi'ye giden sokaklar, her zamanki insan kalabalığı ve tramvay, otomobil gürültüleri içinde çalkalanıyordu. Yağmurlu ve sıkıntılı günlerden sonra güneşi gören herkes kendisini dışarıya atmıştı. Şato dışından bakılınca Leman Gölü ile Oşi Parkı'nın dekoru ortasında o sessiz ve romantik duruşuyla salonlarında bir adliye meselesinin hararetli görüşmesi yapılan bir milletler konferansı sahnesinden çok kendini tabiata ve kitaplara vermiş büyük bir şairin köşküne benziyordu. Kapıda birçok bayraklı otomobiller vardı. Şoförler köşelerine çekilmiş, gazetelerini okuyorlardı. Şatonun büyük kapısından girildiği zaman çiçeklerle dolu bir hol bütün güzelliğiyle göze çarpıyordu. Burada toplantının sonucunu bekleyen gazeteciler kendi aralarında konuşuyorlardı. Hepsinin birbirinden sorup öğrenmek istediği şuydu: yabancılara ait adli usul yüzünden kesinti olabilir mi? Kimse kesin bir şey söyleyememekle beraber hemen herkes de İsmet Paşa'nın önceden kararlaştırılmış bu meselede fedakarlık yapmayacağı kanaati hakimdi. Türk Baş Delegesi fedakarlık edecek mi? Hayır. İngilizler teklifini geri çekecek mi? Hayır. Kesin mi olacak mı? Hayır. O halde? Durum buydu. O halde cevap yoktu. Saat 1'e doğru İsmet Paşa herkese iltifat ederek merdivenlerden indi. Otomobiline bindi. Lozan Palas'a döndü. Konferans dağılmıştı. Ne olmuştu? Müttefikler, özellikle İngilizler, Montanya formülünün Türkiye'de yaşamak, çalışmak isteyen yabancılar için yeterli teminat olmadığını söylemişlerdi. Türk mahkemelerinin, Türk zabıtasının henüz ıslah edilmediğini, dışarıdan sermaye getirip Türkiye'de çalışılacak yabancılara güven vermenin her şeyden önce Türkiye'nin kendi çıkarlarına olduğunun takdir edilmesi gerektiğini ileri sürmüşler, teklif ettikleri taahhütlerin Montanya formülünün esaslarını değiştirmediği noktasında İsmet Paşa'nın dikkatini çekmişlerdi. Nihayet teklifin 5 yıllık bir uyum devresi için ve geçici olduğunu ilave etmişlerdi. Özellikle kapitülasyonlar hakkındaki maddenin Türk teklifine göre müttefikler tarafından kabul edilmiş olduğunu söyleyerek Türkiye'nin bu açıdan da bir şüpheye düşmeyeceğini iddia etmişlerdi. Türkiye Baş Delegesi bu ifadeleri dinledikten sonra özel görüşmelerde birçok kez söylediklerini kesin bir dille bir daha tekrar etmişti. Ankara Büyük Millet Meclisi hükümeti bu adli usul meselesinde çok hassastı. Türkiye barışı elde etmek için şimdiye kadar ardı arkası kesilmeyen fedakarlıklar yapmış, daha birkaç gün önce tamirat meselesinde müttefiklerin teklifini kabul etmişti. Şimdi en önemli olarak fazladan, önceden uzatılmış bir noktada yeniden bir taviz isteniyordu. Türkiye artık bunu yapamazdı. Adli usul meselesinde Büyük Millet Meclisi hükümetinin hareket tarzı asla değişmezdi. Memleketin hüküm verme yetkilerine hiçbir şekilde müdahale ettirmemek Büyük Millet Meclisi'nin en esaslı prensibiydi. İsmet Paşa bu açıklamadan sonra "ben bunu değiştirmek kudretine sahip değilim. Esasen Montanya formülü bile Büyük Millet Meclisi'ni memnun etmemiştir. Bununla beraber biz kararlaşmış bir esastan geri dönmüş olmamak için verdiğimiz sözü tutuyoruz. Peki kabul ettik diyoruz. İkinci olarak müttefikler bize gönderdikleri notada da geçen konferansta kararlaştırılan esasların tartışılmayacağını bildirmişlerdi. Onun için bu meseleyi söz konusu etmeye hiçbir surette mahal ve imkan yoktur," dedi. İsmet Paşa'nın kesin tavır ve ifadesi üzerine tartışma hiçbir sonuca varmadan 3 saat sürmüştü. Sir Rumble teklif ettikleri değişik şekli eline alıp okuyarak İsmet Paşa'yı ikna etmeye çalışmış. İsmet Paşa "hayır, kabul edemem," demiş. Mösyö Montanya araya girerek Türk Baş Delegesi'ne rica etmeye ve bir ara bulucu rolü oynamaya başlamış ve ilk özel konferans bu manzaraları gösterdikten sonra saat 1'de öğleden sonra toplanıp tekrar görüşme kararıyla dağılmıştı. Akşam saat 5.30'da ikinci toplantı yapıldı. Hep aynı durum: tartışma, görüşme, ısrar, red, Montanya'nın ricaları, İsmet Paşa'nın kesin tutumu, nihayet saat 7.30'da dağılma. Toplantıdan ilk çıkan General Pille oldu. "İkinci toplantıdan da sonuç çıkmadı," dedi. Saat 8'de İsmet Paşa Lozan Palas'a döndü. O da "daha bir netice yok, konuşuyoruz," demekle yetindi. Yalnız anlaşılıyordu ki müttefiklerde ilk dönüş hareketleri başlamıştı. İsmet Paşa'nın kesin reddi karşısında ilk tekliflerdeki 4 noktanın 3'ünden vazgeçmek eğilimini gösteriyorlardı. Ancak asıl noktada diretiyorlardı. Yabancıları tutuklamaktan ve evlerini araştırmadan önce adliye bünyesindeki yabancı danışmanlara haber vermek noktası. Bunda ısrar ediyorlar, fakat bu ısrarla biraz da rica karıştırıyorlardı. Ancak İsmet Paşa yine kabul etmiyordu. Vakit geç olmuştu. Konferans dağılmak üzereydi. Sonunda bu sürekli red cevapları üzerine "pekala, madem ki bizimkileri beğenmiyorsunuz, o halde siz bir karşı teklif yapınız," demişlerdi ve adli uzmanların İsmet Paşa'yı ziyaret ederek kendisinin göstereceği bir çare aranmasına karar vermişlerdi. Eğer ki iki taraf uzmanları İsmet Paşa'nın kabul edebileceği bir şekil bulabilirlerse, o zaman özel konferans ertesi sabah toplanacak ve yeni formülü görüşecekti. Gece saat 10'a doğruydu ki Mösyö Montanya ile Fransız danışmanı Mösyö Fromageau İsmet Paşa'yı ziyaret ettiler. Bunlar müttefikler tarafından Türk heyetiyle görüşerek Montanya'nın formülü esas kabul edilmek üzere küçük bazı değişikliklerle yeni bir formül aramakla görevlendirilmişlerdi. İsmet Paşa'nın yanındaki bu toplantıda iki taraf adli danışmanların hazır bulunması da gösteriyordu ki meseleye mutlaka bir çözüm yolu bulmak isteniyordu. Toplantı saat 10'dan gece yarısından sonraya 2'ye kadar 4 saat sürdü. Uzmanlar uğraşa uğraşa Montanya formülünden pek farklı olmayan fakat müttefiklerin onurunu kurtarabilmek erdemini taşıyan bir formülün üzerinde uzlaştılar. İsmet Paşa'nın odasında iki taraf danışmanlarının birçok görüşmelerinden sonra nihayet yeni formül ortaya çıkmıştı. Bu yeni şekil Montanya formülünün esaslarını değiştirmiyordu. Özellikle konferansın ilk devresinde İngilizlerin bir gece İsmet Paşa'nın dairesine gönderdikleri metnin kapitülare, kapitülasyonlara dair şekillerinden hiçbiri bu formülde yoktu. Danışmanlar nihayet bir metin üzerinde uzlaşabildiklerini saat 2'de kendisine haber verince İsmet Paşa onay için kendisine gösterilen kağıdı aldı, okudu ve yeni metne rıza gösterdiğini bildirdi. Sir Rumbledon kabul ettirmek için 20 günden beri uğraştığı İngiliz metni, yabancıların tutuklanması ve bunların evlerine girerek araştırma yapılması konusunda danışmanların rızasının eylemden önce alınmasını, yani tutuklama ve araştırma resmi belgelerinin yabancı danışmanlar tarafından onaylandıktan sonra uygulanmasını şart koşuyordu. Montanya formülüyle İngiliz metni arasındaki önemli fark buydu. Türkiye heyeti İngiliz metninin diğer noktalarıyla beraber özellikle bu maddeye itiraz ediyordu. Yeni metinle eski metin arasındaki farkları anlamak için müttefiklerin teklif ettikleri şu esaslara bakmak yeterdi. Adli usul projesinin birinci noktası, devlet hizmetine alacağımız adli müşavirlere kanuna aykırı görecekleri hükümler ve muameleler hakkında dava açmak, istinaf, temyiz, muhakemeye iade yollarına başvurmak için savcıları harekete getirebilmeleri koşuldu. İkinci nokta, müşavirlerin kabul edecekleri şikayetler üzerine Türk kanunlarının iyi uygulamasını sağlamak için yeterli adli memurları yanında girişimde bulunabilmeleri koşuluydu. Üçüncü nokta, yabancıları tutuklamak ve bunların evlerini aramak hususlarında müşavirlerin rızalarının eylemden önce alınması noktasıydı. Dördüncü nokta, adli beyannamenin müşavirlerin çalıştırılmasına ve görevlerine ilişkin kısımlarının 5 sene için geriye kalan kısımlarının da sürekli geçerli olmasıydı. Çeşitli özel görüşmelerle ve en sonunda İsmet Paşa'nın odasındaki son toplantı gecesinde bu noktaların hepsi sebepleri ileri sürülerek reddedilmişti. Şimdi yeni metne göre Türk görüşü nihayet kabul ediliyordu. Müşavirler yürütmeye asla karışmayarak Montanya formülünde olduğu gibi yapılacak şikayetler üzerine yalnız adli vekilini haberdar edebilmek yetkisine sahiptirler. Fazla olarak ki burası en dikkate değer noktaydı, müşavirlerin mahkeme işlemlerini takip yetkilerine açıklık getirmek için bunların hakimler sınıfından olan memurların görevlerine asla karışmayacaklarına dair bir fıkranın yeni metne ilavesinde teklifimiz üzerine müttefikler tarafından kabul edilmekteydi. Müşavirlerin İstanbul'da ve İzmir'de bulunmaları da Montaigne formülünde olduğu gibi kabul edilmişti. Müşavirlerin yargılama işlemleri hakkında bilgi edinmeleri için tutuklama ve ev arama işlemlerinin icra ve ikmalinden sonra İstanbul ve İzmir dairelerinde kendilerine haber verilmesi Türkiye yetince kabul edilmişti. Müşavirlerin sayısı hakkında da Montaigne formülünde olduğu gibi yeni metinde hiçbir net kayda rastlanmamaktaydı. Yalnız 4 müşavir alacağı İsmet Paşa tarafından müttefikler delegelerine söylenmişti. Bu müşavirler savaşa girmiş devletler tebaasından seçileceklerdi. Müttefikler bu savaşa girmemiş devletler tebaasından tabirine de önce itiraz etmek istemişler, artık barış yapıyoruz, bu gibi kısıtlamalara lüzum var mı? Bu bir haysiyet ve onur meselesidir demişlerdi. Kendilerine bu kısıtlamada onur kıracak hiçbir nokta olmadığı açıklanmış, bunun önceden kararlaştırılmış bir prensip olması itibariyle değiştirilemeyeceği anlatılmıştı. Hatta yeni metnin Montaigne formülüne göre daha lehimize bir noktası vardı ki o da müşavirlerin hiçbir surette hakimlerin görevlerine karışmayacakları noktasını açıkça ifade etmesiydi. Müşavirlere yabancıların tutuklanması ve evlerinin aranması işlemlerini icra ve ikmalden sonra haber vermek koşulu da müttefiklerin kuruntularını gidermek için Türkiye yetince kabul edilmişti ve bunun pratik bir önemi olmadığı bilinmekteydi. Böylece adli usul projesinde eski Montaigne formülü esaslarından hiçbiri Türkiye aleyhine değiştirilmemiş oluyordu. Aynı zamanda gerek önceden kararlaştırılan şekilde gerek bundan son metinde ne devlet egemenliği ne de hakimlerin bağımsızlığıyla mahkemeleri bozacak ya da şarta bağlayacak hiçbir nokta yoktu. İsmet Paşa'nın yanındaki toplantı gece saat 2.30'da bu metnin üzerinde karşılıklı bir anlaşmayla sona erdi. Ertesi gün özel konferans toplandı. Yeni metin ortaya kondu. Üzerinde 1.5 saat konuşuldu. İsmet Paşa bu son metnin üzerinde artık hiçbir değişiklik kabul edemeyeceğini, bunun Türkiye'deki delegelerinin kabul edeceği en son şekil olduğunu kesin bir dille bildirdi. Bu durum karşısında müttefikler delegeleri pekala diyerek kabul etmeye mecbur oldular. Esasen yeni metin İngilizlerin haysiyetlerini tatmin ediyordu. Çünkü bu meselenin yeniden görüşülmesiyle yeni bir şekil bulma arzuları yerine getirilmişti. Yeni bir metin bulunmuş ve mesele kimsenin onurunu kırmayacak şekilde çözüme kavuşturulmuştu. İsmet Paşa'nın kesin ifadesinden sonra Sir Rumbled, General Pille, Monsieur Montagne metnin son şeklini şahsen kabul ettiklerini söylediler. Fakat bu kabulü hükümetlerinin onayını almak muhalefet şerhine bağladıklarını da ilave ettiler. Artık Montaigne formülü yani Türkiye'deki yabancılara uygulanacak adli usul meselesi üzerinde de bir anlaşmaya varılmış bulunuluyordu. Şimdi meselenin yalnız resmi toplantıda tespiti kalıyordu. Bunun için müttefiklerin hükümetlerine bildirmeleri ve hükümetlerinin onaylarını almayı beklemeleri gerekiyordu. Fakat müttefik hükümetlerin onayını almak şartının İstanbul ve Boğazların tahliyesiyle borç senetlerinin hangi paranın ödeneceği meseleleri görüşülürken İngiliz-Fransız delegeleri için yeni bir koz vazifesi görmesi de ihtimalden uzak değildi. Bir meseleyi daha ellerinde yarı çözümlenmiş olarak tutmak kendileri için daha uygun görülebilirdi. Ancak Lozan Konferansı bir meseleyi elinde sımsıkı tutarak diğer bir meseleyi çözüme kavuşturmak esasını çoktan geçmişti. Müttefikler artık geriye kalan diğer meseleleri Türk Baş Delegesi'nin arzularına göre çözümlemekten başka bir şey yapabilecek durumda değillerdi. görüşmeleri geciktirebilirlerdi. Fakat artık sonuçları değiştirmek mümkün değildi. Görüşmelerin hızlandırılışından, delegelerin konuşuşundan, muhabirlerin telgraflarından, havadan, sudan, kokudan, kısacası her şeyden konferansın sonuna yaklaştığı iyice anlaşılıyordu. Uzaktan barış aleminin beyaz ışıkları görünmeye başlıyordu. İsmet Paşa'nın ümit ettiği gibi konferans tamirat meselesini çözümledikten sonra şimdi diğer ana meseleleri de birer birer çözüme kavuşturuyordu. Tamirat meselesi bitmiş, Meis Adası meselesi bitmiş, yabancılara dair usul meselesi bitmiş, geriye bir boşaltma meselesi ve bir de faizlerle ayrıcalıklar hikayesi kalmıştı. Ana meselelerden boşaltma işi üzerinde bir prensip antlaşması vardı. İsmet Paşa bu meseleye çözümlenmiş gözüyle bakıyordu. Asıl büyük anlaşmazlık senetlerin faizleri noktasındaydı. Fakat bu nokta halledilirse boşaltmayla beraber resmi uzlaşma sahnesine girer, formalitelerini tamamlar ve biterdi. Senet faizlerinde anlaşılıncaya kadar belli ki boşaltma müttefikler için en büyük rehine vazifesini görecekti. Senet faizleri işinin çetin bir anlaşmazlık teşkil ettiğini gizlememekle beraber artık ne Türk ne Fransız heyetlerinin kaldığı Lozan Palas'ta ne İngiliz ve İtalyan heyetlerinin yerleştiği Biuriyeviç'te ne Yunan ne Rumen heyetlerinin bulundukları Royal'de barışın yakın olduğundan şüphe ediliyordu. Fransızlar bir senet faizleri meselesi kaldı, onun da elbet bir çaresi vardır diye ümitli görünüyorlardı. Türkiye'de senet faizleri işinde görüştüğümüz kabul edilirse barışa engel kalmamıştır görüşündeydi. Yalnız herkes de yorgunluğu, bezginliği andıran bir ruh halinde görülmeye başlamıştı. Ortada görüşülecek, konuşulacak, müdahale edilecek, heyecanı telgraf çektirecek konu kalmamıştı. Bu hararetini az çok kaybetmiş atmosferde Fransızların bir senet meselesinden panik havası yaratabilmeleri zor bir manevraydı. Herkes aman barış olsa da kurtulsak demeye başlamıştı. Amerikalılar bu hava içinde faizler meselesi artık konferans için tehlikeli olmaktan çıkmıştır. General Pilli meseleyi birkaç günde halletmezse alacaklılar hakkında barışın en büyük düşmanları oldukları kanaati uyanır. İşte uluslararası konferans psikolojileri böyledir. En son kalan meselenin talihi dama davacının aleyhine çözümlenmektedir diyorlardı. İsmet Paşa'nın odasında karşılaştırılan şekil özel konferansta kabul edildikten sonra uzmanlar tespit edilen esasları taşıyan metni formül halinde koymakta gecikmediler. Adli usul beyannamesinin uzmanlar laboratuvarında kabul edilen son metni şöyle oluyordu. Türk Delegeler Heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin mahkemeleri huzurunda yabancılara eksiksiz adalet dağıtılmasını sağlayacak teminatı ve bunu hakimiyetini tamamıyla kullanmak suretiyle hiçbir yabancı müdahalesi olmadan nezaret edecek güçte olduğunu bildirmek fırsatına erişmiştir. Bununla beraber Büyük Millet Meclisi Hükümeti, medeni ve ahlaki ilerlemenin haklı göstereceği reformların yapılması çerçevesinde araştırma ve inceleme yaptırmaya hazırdır. Bu görüşe dayanarak Türk Delegeler Heyeti aşağıdaki beyanatta bulunmayı arzu eder. Türk hükümeti 5 seneden aşağı olmamak üzere uygun göreceği bir süre için 1914-1918 savaşına katılmış olan devletlere mensup ve Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından hazırlanan listede bulunan hukukçular arasından seçilecek Avrupa hukuk müşavirlerini gecikmeden hizmetine almak niyetindedir. Bu hukuk müşavirleri Türk memuru olacak ve adliyeye tabi bulunacaklardır. Müşavirlerin bazısı İstanbul'da, bazısı İzmir'de bulunacaklar. Adı geçen vekalette adli reform komisyonlarının çalışmalarına katılmak ve mahkemeler mensuplarının vaziyetlerine karışmamak şartıyla Türk ticaret, hukuk ve ceza mahkemelerinin nasıl iş gördüklerini takip edecekler, gerekli görecekleri raporları adliye vekaletine verecek, gerek hukuk, ticaret ve cezaya ilişkin adli meselelerde gerek cezaların icrası, gerek kanunların tatbiki hakkında şikayetleri kabul, önceki metinde istima dinleme yazılıydı, edecekler ve Türk kanunlarının tam bir surette uygulanmasını sağlamak için bu hususta adliye vekilini haberdar edeceklerdir. Müşavirler, İzmir ve İstanbul Savcılık Dairelerinde tutuklama ve ev araştırmaları hususlarında dair şikayetler kabul edecekler ve bu işlemler icra ve infaz olunduktan sonra adli vekilinin söz konusu mahallelerde temsilcisi olan zat, yani istinaf savcılıkları tarafından geciktirilmeksizin haberdar edileceklerdir. Bu hususta adı geçen temsilci doğrudan doğruya, yani adli vekilinin aracılığıyla olmaksızın müşavire tebligat yapacaktır. Genel asayiş ihlal ve tahkikatın iyi icrasını zorlaştırmayacak hallerde yabancı sarıklar kefaletle tahliye edilecektir. Hukuki ve ticari maddelerde tahkime müracaat uygun olup hüküm kararları Bidayet Mahkemesi Başkanı'nın tasdiki üzerine icra edilecek ve Bidayet Başkanı'na verilen karar kamu düzenine aykırı olmadıkça onaydan kaçınmayacaktır. İş bu beyanname 5 sene müddetli geçerlidir. Dikkatli bir inceleme gösteriyor ki iki metin arasındaki başlıca fark yabancıların tutuklanması ve evlerinin aranması konusunda birincideki icra ve kararının infazına evvel yerine ikinci icra infazından sonra koşulunun konmasıydı. Fakat bu küçücük kelime farkı bütün bir milletin egemenlik ve yargı bağımsızlığının farkıydı. Adli usul beyannamesinin çözüme kavuşturulmasından sonra özel konuşmaların bütün ağırlığı General Pilli ile İsmet Paşa arasındaki senetler meselesi üzerinde toplandı. Bununla beraber uzmanlar geceli gündüzü çalışarak beyannameleri ve maddelerin ne şekilde değiştirileceğini belirlemek için uğraşıyorlardı. Bu ara Sir Rumbold siyasal komiteyi toplayarak çözümlenmiş ya da çözümlenmek üzere olan meselelerin resmen tasfiye etmek istedi. Bu tasfiyeyle toprak ve sınır meseleleri bitmiş olacaktı. Adli usul beyannamesi de müttefik hükümetlerden onay cevabı geldiği için bu toplantıda resmen kabul edildi. Bu toplantıda görüşmenin meraklı kısmını genel afla memleketten kaçan Ermenilerin geri dönmesi meselesi teşkil etti. Sir Rumbold görüşmeyi açar açmaz Irak sınırlarına yani Musul'a ait olan 3. maddeyi ileri sürdü. İsmet Paşa, bu meseleler delegeler heyeti arasında görüşülmektedir, henüz sona ermemiştir dedi. Sir Rumbold, 3. maddede Türkler tarafından çıkarılan ve iade edilen kelimeleri İngiltere kabul edemez. Komitemizin çalışmaları bu hafta son bir oturumla bitecektir. 16. madde hakkında fikriniz nedir? İsmet Paşa, o da görüşülmektedir, henüz bir karar verilmedi. Sir Rumbold, bir takım meseleler belirsiz olarak ebediyen duramaz. İsmet Paşa, belirsiz meseleler bundan ibaret değildir. Mesela İstanbul'un boşaltılması meselesi ilk toplantıdan beri belirsiz durmaktadır. Onu da henüz görüşme mevkiine koymadınız. Bu küçük tartışma böyle bitti. Bundan sonra birinci maddeye geçildi. İlk toplantılarda üzerinde o kadar tartışılan talvek attı, Türkiye'nin istediği gibi kabul edildi ve kabulü Mösyö Venizelos da onayladı. Bundan sonra Meis, Castellorizo adasından söz eden 15. madde konuşuldu. İsmet Paşa dedi ki, Meis adası Anadolu'nun parçalarındandır. Ona sahip olmak davamız meşru ve haklıdır. Fakat dünya barışının kurulması gayesiyle bu ada hakkındaki isteğimizden vazgeçiyoruz. Mösyö Montagna, teşekkürlerimi arz ederim. Bunun gelecekteki İtalyan ve Türk iyi dostluk ilişkilerinin sürdürülmesini, kuvvetlenmesine büyük vesile olacağını iftiharla beyan ederim. Meis adasından sonra 16. madde konuşuldu. Bu madde Adakale'ye aitti. Sir Rumbold, Adakale hakkındaki vaadinizin oturumda tekrarını rica ederim. İsmet Paşa, Adakale hakkında görüşümü daha önce söylemiştim. Genel barış oluşturmak için Adakale hakkındaki muhalefet şerhimi de geri alıyorum. Mösyö Diamandi, Türkiye'nin beyanatına teşekkür ederim. Adakale'den sonra 20. madde görüşüldü. Bu madde Trablusgarp'a aitti. İsmet Paşa, İtalya ile kararlaştırdığımız metni kabul ediyorum. Trablusgarp'ta hilafet hakları diğer İslam memleketlerinde olduğu gibi baki kalacaktır. Mösyö Montagna, şüphesiz. İsmet Paşa, bu sözü senet kabul ederek geçiyorum. Bu maddeden sonra Filistin'e ait olan 35. madde görüşüldü. Sir Rumbold, Fransız heyetinin görüşlerine dikkate alarak İngiltere maddenin kaldırılmasını kabul ediyor. İsmet Paşa, biz de kabul ederiz. Daha sonra 52. maddeye geçildi. İstanbul'un işgalinden doğan haklara ait olan bu madde hakkında İsmet Paşa, özel kişilerin çıkarlarına dair meselelerde devletler arasındaki mesele ve sözleşmelerin bağlayıcılığı yoktur. Onun için metindeki uyuşma kelimesinin fesihini isterim, dedi. Sir Rumbold, İngiltere bu kelimenin çıkarılmasını kabul edemez. Bu küçük tartışmada böyle kaldı, üzerinde durulmadı. 53. madde görüşülerek Uzmanlar Meclisi'nden gelen metin aynen kabul edildi. Metin şuydu. 30 Ekim 1918 tarihinden bu anlaşmanın yürürlüğe konmasına kadar İstanbul'u işgal etmiş devletlerin gerek hakimler ve mahkemeler memurları tarafından, gerek 8 Ocak 1921 tarihinde teşkil edilmiş geçici adli komisyonunca verilmiş olan emirler, hükümler tatbik edilmiş icraî tedbirler, genel af hükümlerini ihlal etmemek şartıyla geçerli sayılacaktır. Bununla beraber hukuk işlerinde askeri ve inzibati mahkeme tarafından kabul edilmiş karar gereğince fertlerden biri diğer bir fert aleyhine zarar görmüş olduğunu beyanla şikayet ettiği takdirde mesele karma hakem mahkemesinin tetkikine konacaktır. Bu mahkeme gerekirse tazminat verilmesini ve malın iadesini emredebilir. Sonra 59. mükerrer maddeye geçildi. Madde Türkiye'den ayrılan memleketlerdeki vakıfların hukukuna aitti. Başkan şu beyannameyi okudu. Davet edilen devletler delegeleri barış antlaşmasına Yunanistan topraklarındaki Müslüman vakıfların haklarına riayeti temin eden bir madde konması hakkındaki Türk teklifini dikkate alarak ve diğer taraftan yazı komitesi tarafından 15 Mayıs tarihli notasındaki maddelerle bu hususta Mösyö Venizelos tarafından 1. komitenin 11 ve 19 Mayıs tarihlerindeki oturumlarında ileri sürülen açıklamaları öğrenerek Yunanistan hükümetinin fikrini gösteren söz konusu açıklamanın Yunanistan'daki vakıf haklarına tamamen ve bütünüyle riayetinin 10 Ağustos 1920 tarihinde Yunanistan'la Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya arasındaki imzalanan anlaşmanın 14. maddesi hükümleriyle temin edildiğini ispat ettiği fikrindedirler. Davet edilen devletler delegeleri de kendi adlarına beyan ederler ki adı geçen antlaşmanın 14. maddesini onlar da tamamen tanımak ve her türlü kolaylığı göstermek tabirleri dolayısıyla Türk delegeler heyeti tarafından istenildiği gibi evkaf haklarına kefil olmak üzere yorumlamaktadırlar. Adı geçen anlaşma Yunanistan hükümeti tarafından zaten onaylanmış, diğer imza eden devletler tarafından da Türkiye ile aralarında barış olur olmaz bazı diğer maddelerini toprak şartlarına uydurmak için anlaşma yapılması muhalefet kaydıyla onaylanmak üzere buluşmuş olduğu cihetle devletler delegeleri Türk delege heyetinden bu hususta barış anlaşmasına özel madde konması hakkındaki teklifinden feragat etmesini rica ederler. İsmet Paşa, müttefiklerin beyannamesini senet kabul eder, ayrı bir madde yazılmasından vazgeçerim. Mösyö Montagna, 12 adadaki vakıfların tamamen korunacağını, İslam kurumlarının dokunulmaz kalacağını tekrar beyan etti. İsmet Paşa bu sözü de senet saydığını söyledi. Sir Rumbold, Kıbrıs için aynı beyanette bulundu. İsmet Paşa, Vakıf meselelerindeki İslam haklarının korunacağı hakkında müttefiklerin tatmin edici hareketler tarzlarına teşekkür ederim. Bundan sonra Türkiye'deki yabancılara dair adli usule ilişkin maddedeki sürekli sözleşmenin süresi meselesine aitti. Türkiye heyeti tarafından 7 yıl olarak kabul edildi. Bundan sonra Türkiye'deki yabancılara dair adli usule ilişkin beyanname görüşüldü. Sir Rumbold beyannameyi okudu ve bunu müttefikler tarafından kabul edildiğini söyledi. Amerika delegesi Mr. Grieve, Türkiye'deki adli düzenlemenin serbestçe işlemesini rica ederim yollu beyanatta bulundu. İsmet Paşa, yargı bağımsızlığı konusundaki haklarımız itiraz kabul etmez. Beyannamemiz memleketimizdeki adli reform konusunda kendi arzumuzdan doğmuştur. Yoksa bu beyannameyi yabancılara hoş görmek için vermiyoruz. Onun için metni okunan beyannameyi kabul ve müttefiklerin sözlerini senet kabul ediyorum. Sir Rumbold, alınacak müşavirler hakkında açıklama yapar mısınız? İsmet Paşa, en az 4 müşavir alacağız ve bunların sözleşmeleri Lahey Daimi Mahkemesi hükümlerine uygun olacaktır. Ben de bunu senet kabul ederim. Genel affa geçildi. Sir Rumbold, 1922 sonbaharında Türkiye'den çıkıp giden Ermenilerin meselesini açtı. İsmet Paşa'dan hükümetten beklediği bilginin gelip gelmediğini sordu. Rıza Nur Bey, genel affın tamamen ve bütünüyle yapılması kararlaştırılmıştır. Türkiye'yi terk eden ve genel affdan yararlanacak olan şahısların Türkiye'ye gelişi hakkında Türkiye'de aşağıdaki beyanatta bulunmakta şeref kazanır. Ahali mübadelesine ilişkin sözleşme hükümleri yürürlükte ve geçerli olup bu beyannameyle ve hiçbir surette ihlal edilmiş değildir. Zikredilen sözleşme dışında kalan kişilere gelince, bu hükümet gibi Türk hükümeti de ihtilalcilere, suikastçılara, fesat unsurlarına ve genel olarak kötü insanlara karşı polisiye tedbirleri almak hakkını muhafaza eder. Masum, günahsız, işleri güçleriyle uğraşan kimseler tabii bu beyanname kapsamında dışında bulundurulmaktadırlar. Mr. Ryan söz aldı, uzun uzun konuştu. Sözlerinin özeti, Türkiye'yi terk eden Ermenilerin vatanlarından uzakta kalmasının insaniyete uygun olmayacağı görüşüydü. İsmet Paşa cevap verdi. Rıza Nur Bey'in beyanatına ilave edecek bir şeyim yoktur. İç asayişi karıştıran ihlalcilere, komitecilere, suikastçılara karşı tedbir almaya mecburuz. Ermenilerden namus sahipleri olanlar yavaş yavaş gelir, işleriyle meşgul olur ve geçmiş unutulur. Fakat bu meselenin konferansta karıştırılması iyi netice vermez. Bunun üzerine General Pille, Mr. Ryan'ın sözlerini yorumlama ve çevirme yolunda bazı sözler söyledi. Mösyö Benizelos'a 150 kişilik listede Rum bulunmadığını, 30 Ekim 1918 tarihinde İstanbul'da bulunanların ahali mübadelesi sözleşmesinin 16. maddesi gereğince dönüşüne muhalefet edilmeyeceğini, bu noktayı Türkiye ile konuşmuş olduğunu söyleyerek bu durumun doğrulanmasını istedi. İsmet Paşa, Batı Trakya'daki Müslümanların felaketli hallerini hatırlatırım. Mösyö Benizelos, barış yapıyoruz. Batı Trakya'daki Müslümanların tam bir hürmetle dönüşlerinin ve rahatlarının temin edileceğini beyan ederim. Bu mesele etrafında bazı görüşler ileri sürüldükten sonra Mösyö Benizelos'la İsmet Paşa'nın özel görüşerek meselenin uygulanması noktalarını kararlaştırmaları konusunda uzlaşıldı. Mösyö Benizelos'un ek söz olarak açtığı bu bölümden sonra Mösyö Montagna yine Ermeniler meselesine dönerek Mr. Ryan'ın ve General Pilli'nin savunmalarını ele aldı. Bu sırada General Pilli, Suriye'de aşağı yukarı 100 bin Ermeni vardır. Bunlar 3 yıl önce Türkiye'den çıkmışlardır. Aralarında zararlı olanlar nasıl ayrılır diye sordu. İsmet Paşa, Suriye'de edindiğiniz gibi 100 bin Ermeni varsa onlar da genel aftan yararlanacaklardır. Ne var ki genel af ilanı başka, dışarıdakilerin toplu olarak dönmeleri başka bir şeydir. Toplu olarak göç meselesinde hiçbir taahhüde giremem. Böyle gelenler olursa ceza görürler. Sir Rumbold, Ermeni yurduna dair zamanındaki bilinen görüşmeleri hatırlatarak bunların vatanlarına dönmeleri gerektiğini tekrarladı. İsmet Paşa, toplu olarak geri dönüş taahhüt edilemez. Namuslu kimselerin geri dönüşünde sakınca yoktur. Sir Rumbold, Türkiye'den muhtelif sebepler dolayısıyla çıkan Ermenilerin geri dönüşü yasak etmek vahim bir ifadedir. İsmet Paşa, memleketin genel asayişine ilişkin bir mesele hakkında taahhüt altına girilemez. Genel huzur zamanla geri gelecek, muhtelif cemaatler arasında dostluk bağları yerleşecek. Siz ki İstanbul'da bulunuyorsunuz, bu yoldaki zorluğu ortadan kaldırmak için sarf ettiğiniz gayreti görüyorsunuz. Sir Rumbold, başka bahse geçiyorum. Fakat korku yüzünden Türkiye'den çıkan ve zararsız adamlar olduklarından şüphe olmayan yüz binlerce Ermeninin geri dönüşlerinde ben bir tehlike görmüyorum. Bu sözler üzerine Ermenilerin dönüşü konusu kapatıldı. Mösyö Benizelos'un Yunanistan'da ilan edilecek genel af hakkındaki istisnalarından söz açıldı. Mösyö Montagna, Mösyö Benizelos'tan bütün suçlular hakkında af rica etti. Fakat Mösyö Benizelos tekrar Anadolu felaketinden söz açarak orduda görevini yapmayan, orduyu bozguna sürükleyen askeri suçluların bu aftan yararlanamayacağını tekrarladı. Mösyö Ryan, kalbini dolduran insani hislerden söz ederek Yunan askeri suçlarının da affı konusunda savunmalarda bulundu. Fakat bu mesele de burada kaldı. Genel af beyannamesinde müttefikler işgal ordularına mensup olanlara karşı cinayet veya ağır yaralanma şeklinde suç işlemiş olan Türklere ait cezaların kaldırılması önce müttefikler tarafından istenmişti. Rıza Nur Bey bu birkaç bahtsızın affını rica etti. Müttefikler bunlara ait davaların iyi niyetle tekrar görüleceğini belki de ahbap mazhar olacaklarını, bu hususta hükümlerini yanlarında girişimlerde bulunmayacaklarını söylediler. İtalya delegesi, Türkiye'de adli suçlarla mahkum olan müttefikler tebaasının öncelikle affedilmesi talebine bir karşılık olarak müttefikler memleketlerinde bulunan Türk tebaası, adli suç mahkumlarının da affı istenince sözü değiştirdi ve "Biz bunlar hakkında da müttefiklerin yaptığı gibi yalnız iyi niyetli bir vaat istiyoruz." dedi ve nihayet meselenin yazı komisyonunda bir şekilde bağlanmasına karar verildi. En sonunda müttefikler baş delegeleri her biri kendi komitesinin çalışmalarını özetleyerek bir hafta içerisinde işlerini bitireceklerini memnuniyetle söylediler. General Pilli, "Benim komitemde faiz senetlerinde kullanılacak para cinsi meselesiyle diğer çalışmaların hükümetimden alacağım talimata göre bir hafta içinde çözümleneceğinden ümitliyim." dedi. Mösyö Montagne, "İktisadi komite yalnız bir mesele kalmıştır. O da çözümlenmek üzeredir." cevabını verdi. Bu sözlere bakılırsa konferans bitmek üzereydi. Senetler, ayrıcalıklar, boşaltma. Nasıl bir şekil bulmalı ki hem Türkiye senet faizlerini altın olarak ödemekte taahhüte girmesin, hem alacaklara karşı olan taahhütlerini yerine getirebilsin? İşte Fransa ile aramızda kalan ve konferansın asıl büyük problemi haline alan mesele buydu. İsmet Paşa ile General Pilli'nin konuşmaları olumlu sonuç vermeyince mesele bir daha özel konferans önünde getirildi ve aynı olaylar tekrarlandı. General Pilli söz aldı. Fransız görüşünü açıkladı. Bu meseleyi görüşmeye konferansın yetkili olmadığını, para cinsi meselesinin ancak alacaklarla çözümlenebileceğini söyledi. Oysa ne İngiliz, ne Fransız, ne İtalyan alacakların Lozan'da bulunmadıklarını, Fransa hükümetinin alacaklar hakkında hareket etmeyeceğini, onun için taahhüte girişmeyeceğini ilave etti. Sir Rumbold aynı fikirleri tekrarladı. Yalnız farklı olarak şu cümleyi ilave etti. İngiliz mali piyasası bu senetler meselesini burada görüşmenin şiddetli aleyhindedir. Bu şartlar karşısında görüşmeden hiçbir fayda beklenemez. Sir Rumbold'dan sonra Mösyö Montagne şu tavsiyede bulundu. Ben de Fransız ve İngiliz delegelerinin fikrine katılıyorum. Yalnız bu meselenin barışa engel olmaması lazımdır. Onun için tarafları meselede uygun bir düzenleme şekli bularak davanın çözümlenmesini sonraya bırakmalarını tavsiye edeceğim. Daima aynı görüşleri, aynı dilleri işaret eden İsmet Paşa, bütün bu sözlere cevaben bir şey sordu. Ya geçen günkü vaatleriniz? İsmet Paşa, müttefiklerin Yunan tamiratı meselesinin çözümü sırasındaki vaatleri hatırlatıyordu. Bu uyarı üzerine müttefikler delegeleri, iyi niyetlerine dair tekrar teminat vermeye başladılar. Türkiye'ye altın verdirmek gibi bir niyetle hareket etmediklerini, yalnız meseleyi tartışmaya yetkileri olmadığını söylediler. Bu sefer İsmet Paşa senetler olayını Türk bakış açısından bir daha ortaya koydu ve bütün fikirlerini Büyük Millet Meclisi hükümetinin ödeyemeyeceği bir borcun altına girmeyeceğini, memleketi imar zorunluluğunda olan ve özellikle tamirat anlaşmasından sonra bu imar işini fikir bütçesiyle tek başına başarmak mecburiyetinde kalan Türkiye'nin kendisini hiçbir surette mali esaret çemberi içine koydurmak istemediğini esaslarına dayandırdı ve bu hususta iyice anlaşmalıyız ve iyice bilmelisiniz ki biz altın veremeyiz. Mesele etrafında vaziyet gün gibi aşikar olmalıdır. Yalnız anlamaya meydan kalmamalıdır, dedi. Müttefikler yine söz aldılar, cevaplar verdiler. İsmet Paşa'nın ileri sürdüğü sebeplerin kendilerini ikna ettiğini, fakat ikna olmanın yetersiz kaldığını, altın ödemenin mümkün olmadığını, alacaklarla görüşmek gerektiğini, alacakların başka memleketlere gösterdiği bir kolaylığı Türkiye'ye göstermemeleri için sebep göremediklerini tekrar ettiler. Saatlerce görüşüldü ve tartışıldı. Fakat mesele yine kesin olarak çözülemedi. Yalnız tarafların görüşlerini birleştirici bir şekilde görüşmeleri için uzmanların fikrine başvurulması kararlaştı. Toplantıdan sonra görüşme çok nazikane oldu diye Fransızlar memnun görünüyordu. Konferanstan çıkan İsmet Paşa ise görüşme neticelenmedi, yarıda kaldı diyordu. General Pilli, yarın bir düzenleme şekli bulacağımızı umuyorum diye ümit gösteriyordu. Fransızların kafalarında şöyle bir çözüm yolunun dolaştığı seziliyordu. Türkiye beyanname ile Muharrem kararnamesini onaylasın. Fakat senet faizlerinin ne altın, ne frank, ne İngiliz lirası hangi parayla ödeneceğini belirtmesin. Yalnız istiyorsa faizler meselesinin barıştan sonra alacaklarla görüşüleceği beyannameye yazsın. Bu nitelikte bir çözüm yoluna Fransızlar yatkın görünüyorlardı. General Pilli'nin ümidi bu şeklin bize uygun gelebileceği kanaatinden doğuyordu. Ancak bu şekilde İsmet Paşa'nın tatmin eder bir çözüm yolu değildi. Müttefikler sözleşmelerin bir kere onayını istiyorlardı. Böyle bir onay alacakların şilin, Fransız frangı, altın lira üzerinden seçme hakkını kabul etmek demekti. İsmet Paşa, bu seçme hakkını kaldırın, sözleşmeleri onaylayalım diyordu. Bu teklife şu cevabı veriyorlardı. Bunu yapmak mukaveleleri sözle değiştirmek demektir, yapamayız. Açıkça durum şuydu ki, Türkiye Delegeler Heyeti altın ya da İngiliz lirasıyla faizi ödeme ihtimalinin tamamıyla ortadan kaldırmak istiyordu. Konferans sona ermişti. Hemen herkes 5-10 güne kadar son meselenin de çözüme kavuşturularak barışın imzalanmasını bekliyordu. Meseleler bu süre içerisinde çözümlenecek mi, çözümlenmeyecek mi? Zihinlere takılan nokta buydu. General Pilli ile İsmet Paşa arasındaki özel görüşmeler durmadan devam ediyordu. Fakat zaman geçtiği halde sonuç alınamıyordu. General Pilli, başka başka şekillerde fakat hep aynı şeyi tekrar ediyordu. Faizleri frankla ödemeyi kabul etmek, alacaklar aleyhine antlaşmaya bir değişiklik yapmak demektir. Hakkımız yoktur, yapamayız. İsmet Paşa bu sefer o halde eski sözleşmelerin ve Muharrem kararnamesinin onayını istemeyin. Borçlar paylaştırıldı. Bize düşen borç hissesini tanıyoruz. Meseleyi bu şekilde hallederim diyordu. Bunu da müttefikler kabul etmiyorlardı. Beyannameyi mutlaka isteriz diye ısrar ediyorlardı. Başta Fransızlar ve onlara yardımcı İngilizler ve İtalyanlar bulunmak üzere müttefiklerin Türkiye'ye altını ödeme yapmaya zorlamak istedikleri sürekli redlerden ve 1,5 ay içerisinde meseleyi bir türlü sonuçlandıramamalarından anlaşılıyordu. Bir taraftan alacaklılarla Türkiye arasına giremeyiz diyorlar, diğer taraftan alacaklılarla görüşmeden önce Türkiye'ye bir beyanname ile söz verdirerek bağlayıp alacakların karşısına öyle çıkarmak istiyorlardı. Müttefiklerin bu ısrarı karşısında İsmet Paşa bu sefer başka bir teklifte bulundu. Üçüncü bir teklifimiz daha var. Madem ki söylediklerimizi kabul etmek istemiyorsunuz, o halde oturalım, ne alıp ne vereceğimizi şimdiden tayin edelim. Açık suretle anlaşalım, ne kadar borcumuz var bilelim. Bu teklifi de barıştan önce alacaklarla konuşulamaz diye kabul etmiyorlardı. Bunun üzerine İsmet Paşa, o halde benim de başka teklifim yok cevabını veriyordu. İşte General Pilli ile İsmet Paşa arasında bütün o özel konuşmaların senet faizlerini ilgilendiren özü buydu. Yani Türkiye 3 şekil teklif ediyordu. 1. Borçlarımızın faizinin hangi parayla ödeneceğinden hiç bahsetmemek, yani beyanname vermemek. 2. Sözleşmeleri ve Muharrem kararnamesini onaylamak fakat İngiliz lirası veya altın vermeyeceğimizi açıkça kaydetmek. 3. Borcumuzun ne olacağını bilmek. Müttefikler İsmet Paşa'nın bu 3 teklifini dinledikten sonra her üçüne de razı olmayacaklarını bildirirken ve İsmet Paşa o halde benim de başka teklifim yok cevabını verdikten sonra düşündüler ve o halde durumu hükümetimize bildirelim. Gelecek cevaba göre hareket edelim dediler. Böylece mesele Lozan'dan Londra'ya fakat daha çok Paris'e intikal etti. Poincaré kabinesini toplayıp meseleyi görüşeceğini bildiriyordu. Ancak Fransızlar bu 3 teklife verecek cevabın olumsuz olacağına hiç şüphe edilmesin demekten de geri durmuyorlardı. O halde senetler meselesine durum tekrar gergin bir manzara göstermekte ve yine ümitler kesilmekteydi. Anlaşılıyordu ki konferans iyileşmek isteyen bir hastanın bütün nöbetlerini ve krizlerini geçirecekti. Müttefiklerin hükümetlerinden talimat isteyeceklerini söylemeleri üzerinden birkaç gün geçip de hiçbir cevap gelmeyince her tarafta bezginlik yerine bu sefer de sabırsızlık belirtileri yüz gösterdi. Bu arada bir de Fransız kuryesinin çantasını çaldırdı, Fransız heyetine gelen talimatın bu çanta içine kaybolduğu söylentisi yayıldı.